Ayrım 21.
Üstelik bunun o aşağılık heriflerin aşk diye böbürlendikleri şey olup olmadığını bilmiyordum bile. Ama ne önemi var? Yastığın serin yanını arayarak kızışan yanaklarımı ve düşüncelerimi ferahlatmaya çalışacağım o uykusuz geceler bitsin yeter. Az sonra Ceylan elinde plakla kuşa kuşa geldi. Arabaya bindi. Annemle kavga ettik dedi. Bu saatte nereye gidiyormuşum? Biraz sustuk. Turanların önünden arabayı hiç durdurmadan geçip gittim. Ceylan telaşlı, kuşkulu sordu. Nereye? Afakanlar basıyor bana orada dedim suçlu suçlu. Dönmek istemiyorum oraya. Biraz gezelim olur mu Ceylan? Çok sıkıldım. Hava da alırız. Biraz gezelim. Peki ama çabuk dönelim. Bekliyorlar. Sustum. Ara sokaklardan uslu ve memnun ağır ağır gittim. Küçük evlerinin küçük balkonlarından dinen yağmura ve ağaçlara bakan alçak gönüllü insanların soluk ışıklarını gördükçe ah ne aptalım ben. Bizim de öyle olabileceğimizi, evlenebileceğimizi, çocuklarımızın bile olacağını düşündüm. Sonra dönüş vakti gelince bir daha çocukluk ettim ve Turanlara döneceğimi arabayı mahalleden dışarı çıkardım ve hızla yokuşa vurdum. Ne yapıyorsun diye sordu. Önce cevap vermedim ve dikkatli bir araba yarışçısı gibi yoldan başımı hiç kaldırmadan arabayı sürdüm. Sonra yalanın anlaşılacağını bile bile benzin almamız gerektiğini söyledim. Çok bayağı buluyordum kendimi. Hayır, dönelim artık dedi. Bekliyorlar bizi. Seninle biraz yalnız kalıp konuşmak istiyorum Ceylan. Neyi dedi sertçe. Dün gece olanlar için ne düşünüyorsun? Hiç. Olur öyle şeyler. İkimiz de sarhoştuk. Bu kadar mı diyeceğin dedim isyanla. Gaza daha da bastım. Bu mu hepsi? Haydi Metin dönelim ayıp oluyor. Sözlerimin bayalığından ve kendimden tiksinerek umutsuzlukla söyledim. Ben hiçbir zaman unutmayacağım dünkü geceyi. Evet çok içtin. Bu kadar içmezsin bir daha. Hayır hayır ondan değil. Neden peki dedi inanılmayacak kadar ilgisiz. O zaman elim koltuğun üzerinde duran elini çaresizlikle tuttu. Küçük eli sıcacıktı. Korktuğum gibi çekmedi. Haydi dönelim dedi. Seni seviyorum dedim utançla. Dönelim. Birden ağlayacak gibi oldum ve elini daha çok sıktım. Ve nedense hiç hatırlayamadığım annemi düşündüm ve gözlerim nemlenecek diye korktum. Ve ona sarılmak isterken bağırdı. Dikkat et. Bir çift güçlü acımasız ışık gözlerimi aldı. Üzerimize geliyordu. Hemen direksiyonu sağa kırdım. Uzun bir kamyon, iğrenç ve cırlak kornasını öttüre öttüre korkunç bir gürültüyle tren gibi geçti gitti. Telaşla frene abanırken debriyaja basmayı unuttuğum için plastik Anadolu'da sarsılarak durdu ve motor sustu. Yalnızca cırcır sesleri duyuluyordu. Korktun mu dedim. Haydi hemen dönelim geç kaldık dedi. Anahtarı çevirdim ama motor çalışmadı. Heyecanlandım. Yeniden denedim. Ama gene çalışmadı. Arabadan indim. Aracı iterek hızlandırıp çalıştırmak istedim. Ama gene çalışmadı. Kan ter içinde kalana kadar arabayı düz yolda ittim. Sonra bindim. Akü bozulmasın diye lambaları da söndürüp eski Anadolu uzun yokuştan aşağıya hızlı ve sessizce kaydırdım. Tekerlekler ıslak asfaltta hoş bir ses çıkartarak hızlanınca açık denizin kör karanlığında yol alan bir gemi gibi yokuştan aşağı kayıp gittik. Birkaç kere motoru çalıştırayım dedim ama çalışmadı. Uzaklarda bir yerde bir şimşek çakıp gök sapsarı aydınlanınca duvarlara yazı yazanları gördük. Sonra hiç frene basmadım ama kıvrımı döndük ve yokuşun hızıyla ta tren köprüsüne ve oradan ağır ağır Ankara yolu üzerindeki benzinciye kadar kaydık. Hiçbir şey konuşmadık. Benzinciye gelince arabadan indim, büroya gittim. Masaya yaslanarak uyuklayan pompacıyı uyandırdım. Arabanın marş motorunun basmadığını, debriyajın da bozulduğunu söyledim. Anadolu'dan anlayan biri var mı diye sordum. Anadolu şart değil dedi pompacı. Dur biraz bekle. Şaşkınlıkla duvardaki bir Mobil Oil afişine baktım. Elinde yağ tenekesi tutan manken kadın inanılmayacak kadar Ceylan'a benziyordu. Aptallaşmış olarak arabaya döndüm. Seni seviyorum Ceylan. Sinirli sinirli sigara içiyordu. Geç kalıyoruz. Seni seviyorum diyorum. Birbirimize boş boş bakmış olmalıyız. Arabadan indim. Aklımda bir şey varmış gibi birden hızlı hızlı yürüdüm ve kaçtım oradan. Karanlık bir köşeye çekilip uzaktan seyrettim. Üzerine Bir neon lambasının yanıp sönen sinir bozucu ışığı vuruyordu. Sigara içen bir gölgeydi. Bütün düşüncemi dondurmuştu. Korkuyordum, terliyordum. Sigarasının kızıl düğmesinin sık sık parladığını görüyordum. Orada öyle onu seyrederek ve kendimi sinsi ve aşağılık biri gibi hissederek yarım saate yakın dikilmiş olmalıyım. Sonra ilerideki büfeye gittim. Televizyonda reklamı en çok yapılan çikolatalardan bir tane aldım. Arabaya dönüp yanına oturdum. ''Nerede kaldın? Merak ettim.'' dedi. ''Geciktik.'' ''Sana hediye aldım bak.'' ''Aa fındıklı, onları sevmiyorum.'' Onu sevdiğimi bir daha söyledim ama yalnız çirkin değil, umutsuzdu da kelimeler. Bomboştu. Bir daha denedim, sonra birden başım kucağında duran elinin üstüne düştü. Kıpırdanan sinirli elini birkaç kere aceleyle sanki bir şey kaçırmaktan korkuyormuşum gibi öptüm ve aynı boş ve çirkin kelimeleri hızlı hızlı söylerken eli avuçlarımın içine aldım. Üzerindeki tuz tadının ter mi, gözyaşım olduğunu anlayamadığım için umutsuzluğa ve yenilgiye bu kadar batmıştım sanki. Biraz daha öpüp o anlamsız kelimeleri mırıldandıktan sonra umutsuzluktan boğulmamak için doğrulup başımı temiz havaya çevirdim. Görecekler diyordu. Gene çıktım, gittim arabalarına benzin doldurtan bir Almanca aileyi seyrettim. Yüzüm kan çanağından çıkmış gibiydi. Pompaların üzerindeki neon lambası bozuk olmalıydı, yanıp yanıp sönüyordu. İnsan zengin de doğabilir, fakir de. Bu bir talih işidir ve insanı hayatının sonuna kadar damgalar diye düşündüm. Ben istemiyordum artık ama ayaklarım beni gene oraya götürdü. Ve arabanın içinde aynı sonuçsuz ahmaklık başladı. Seni seviyorum. Hadi ne olur dönelim Metin. Biraz daha bekleyelim. Ceylan lütfen. Gerçekten sevseydin bu dağ başında zorla tutmazdın beni. Seni gerçekten seviyorum. Sonra söyleyecek başka kelimeler de aradım. Kendimi olduğum gibi ortaya koymama yarayacak sözler. Ama düşündükçe anlıyordum sanki. Kelimeler üstümüzdeki örtüleri kaldırmıyor, daha da gizliyordu bizleri. Çaresizlik içinde aranırken arka koltukta bir şey gördüm. Aldım baktım, bir defter. Sarhoş abim unutmuş olmalı. Neon lambasının ışığında baktım biraz. Sonra sıkıntıdan ve öfkeden patlamasın diye Ceylan'a verdim, okumasını söyledim. Dudaklarını ısırarak biraz okudu. Sonra birden arabanın arka koltuğuna fırlatıp attı tarih defterini. Tamirci çocuk gelince arabayı aydınlığa çektim ve çığ ışıkların altında Ceylan'ın boş ve acımasız yüzünü gördüm. Çok sonra tamirci çocukla birlikte motora baktıktan ve çocuk gereken bir parçayı almak için gittikten sonra da dönüp baktığımda Ceylan'ın yüzünde aynı acımasız ve ilgisiz ışığı gene gördüm. Kendimi ve onu cezalandırmak için tuhaf bir acı çekme isteğiyle düşündüm. Demek ev kadını denilen zavallı yaratığın gençliği buymuş. Ama Allah kahretsin, seviyorum da ben onu. Bozuk Anadolu'dan biraz uzaklaştım. Yeniden başlayan yağmur altında aşka ilişkin karma karışık düşünceler geçirdim aklımdan. Bu felaket ve yıkıntı duygusunu yücelttikleri için şairlere ve şarkıcılara lanet okudum. Ama sonra bu duyguyu da insanın alışıp sevmek istediği bir yan olduğunu sezdim ve tiksindim. Sanki sonra ne olacak diye merak ettiğim için yakından tanıyıp sevdiğim birinin ölümünü ya da sırf seyir zevki için bir evin yanıp yıkılmasını gizliden gizliye istiyor, bu sapık isteklerden de suçluluk duyuyordum. Felaket duygusuna vakit geçtikçe daha çok gömüldüğümün farkındaydım. Ceylan'ın öfkeli, suçlayıcı bakışına katlanamadığım için önce arabadan uzaklaştım, sonra tamirci çocukla birlikte arabanın altına girdim. Orada çırakla birlikte eski arabanın örttüğü kirli yağlı karanlıkta uzanırken Ceylan'ın benden 50 santim yukarıda ve çok uzakta olduğunu hissettim. Çok sonra araba sarsıldı ve uzandığım yerden arabadan inen Ceylan'ın sevimli ayaklarını ve güzelim uzun bacaklarını yanı başımda gördüm. Topuklu kırmızı ayakkabılar biraz sağa sola kıpırdandı, sinirlenip sapırsızlandı, sonra öfke ve kararlılıkla bir yere doğru ilerlediler. Turuncu etekli ve geniş sırtı da görüş açıma girdikten sonra büroya gittiğini anladım. Hemen aklıma geldiği için arabanın altından aceleyle sürüne sürüne çıktım ve çıkarken Çabuk yap şunu diye çırağa bağırdım ve koştum. Büroya vardığımda Ceylan masanın üzerindeki telefona, masada oturan uykulu pompacı da Ceylan'a bakıyordu. Dur sen Ceylan diye bağırdım. Ben telefon ederim. Şimdi mi aklına geldi dedi Ceylan. Çok geç kaldık. Merak etmişlerdir. Kim bilir neler düşünmüşlerdir. Saat 2. Daha da söyleniyordu ama Allah'tan pompalara bir araba yanaştığı için benzinci bürodan çıktı da daha fazla utanmaktan kurtuldum ve rehber açıp hemen Turanların telefonunu buldum. Ben numaraları çevirirken çok düşüncesizmişsin diyordu Ceylan. Seni yanlış tanımışım. Ben de gene ona onu sevdiğimi söyledim ve hiçbir şey düşünmeden inanç ve telaşla seninle evlenmek istiyorum diye ekledim. Ama kelimeler artık hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Ceylan kendisine benzeyen afişteki kadının yanında durmuş, yalnızca öfkeli bakıyordu. Bana değil elimdeki telefona. Yüzündeki nefretten mi yoksa Mobil Oil afişindeki kadınla aralarındaki sihirli benzerlikten mi korktuğumu bilmiyorum. Ama korkutucu felakete hazırdım artık. Biraz sonra telefon açıldı ve Allah kahretsin Fikret'in sesini hemen tanıdım. Sen misin dedim. Bizi merak etmeyin diye telefon ediyoruz. Bir yandan da Turanlarda o kadar insan varken telefonu niye onun açtığını düşünüyordum. Siz kimsiniz dedi birden Fikret. Benim canım Metin. Seni anladık. Yanındaki kim? Ceylan dedim şaşkınlıkla. Bir an ikisinin bir olup benimle alay ettiklerini bile düşündüm. Ama Ceylan'ın yüzü boştu. Yalnızca arada bir kim açtı telefonu diye soruyordu. Ben sen Ceylan'ı evine bıraktın sanıyordum dedi Fikret. Hayır dedim. Biz birlikte burada benzincideyiz. Merak etmeyin dedik. Hadi Allah'a ısmarladık. Kim o? Kim o konuştuğun diye soruyordu Ceylan. Versene şu telefonu. Ama vermiyor. Fikret'in iğrenç sorularına cevap yetiştirmeye çalışıyordum. Ne yapıyorsunuz siz benzincide? Ufak bir tamirat dedim ve hızlı hızlı ekledim. Şimdi geliyoruz Allah'a ısmarladık. Ama Ceylan sesini duyurmak için bağırdı. Dur dur kapama. Kim o? Kapıyordum ki Fikret soğuk ve cırlak sesiyle sordu. Ceylan benimle konuşmak istiyor galiba. Telefonu kapayacak cesareti gösteremedim. Bir an boş bulundum. Ahizeyi Ceylan'a verdim. Ve felaket ve aşağılık duygusuyla bir odan dışarı karanlık ve pis yağmura çıktım. Biraz yürüdükten sonra kendimi tutamadım. Aydınlık odaya, raflar, afişler ve Mobil Oil tenekeleri arasında saçlarını çekiştire çekiştire telefonla konuşan Ceylan'a baktım ve Amerika'ya gidince bütün bunları unutacağımı düşündüm. Ama Amerika'ya gitmek istemiyordum artık. Ceylan ağırlığını güzel bacaklarının birinden ötekine verip sinirli hareketlerle sallanarak konuşurken kahrolarak mırıldandım. Tanıdığım, hayatım boyunca gördüğüm kızların hepsinden güzel. Orada yağmur altında benim için kararlaştırılan bir cezayı çekmek için çaresizlik ve huzur içinde hazırlanıyormuş gibi dikilip bekledim. Az sonra Ceylan telefonu kapadı, sevinçle dışarı çıktı. Fikret şimdi geliyor. Hayır, seni ben seviyorum. Koşa koşa arabaya gittim, çırağa seslendim, bağırdım. Arabayı hemen çalıştırırsa cebimdeki bütün parayı vereceğimi söyledim ona. Çalıştırırım dedi çırak. Ama bu debriyaj seni gene yolda bırakır. Hayır bırakmaz, çalıştır sen şunu. Bir süre uğraştıktan sonra çırak marşa basmamı söyledi. Heyecanla arabaya bindim marşa bastım ama çalışmadı. Biraz daha çalıştıktan sonra çırak gene basmamı söyledi. Gene çalışmadı. Bu birkaç kere tekrarlandıktan sonra sinir, öfke ve umutsuzluktan kendimi kaybetmiş olmalıyım. Ceylan, Ceylan beni bırakıp gitme, bırakıp gitme ne olur beni. Senin sinirlerin bozuldu dedi Ceylan. Az sonra Fikret Alfa Romeo'sunu benzinciye girince kendimi toparladım, arabadan indim. Hadi biz gidelim hemen buradan Fikret dedi Ceylan. Nesi bozuk bu Anadolu'nun dedi Fikret. Şimdi çalışacak dedim. Ondan önce olacağım ben cenneti sardı Ceylan. İstersen yarışalım. Peki dedi Fikret meydan okuyarak. Yarışalım. Ceylan gidip Fikret'in Alfa Romeo'suna oturdu. Marşa hızlı bastım ve çok şükür araba çalıştı. Çırağa önce bir 1.000 lira sonra bir tane daha verdim. Sonra yarış için arabalarımızı yan yana getirdik. Dikkat et Fikret dedi Ceylan. Metin'in sinirleri bozuldu. Turanlara kadar 1-2 diye saydı Fikret. Ve 3 derken arabalarımız böğürerek ok gibi fırladı. Haydi bakalım. Peki gaza sonuna kadar bastım. Ama o benden önce çıkış yaptığı için baştan öne geçmişti bile. Ama daha da iyi çünkü kornaya basarak ve uzak ışıklarımı ensesine dayayarak bu çürük Anadolu'da bile peşinden ayrılmıyorum. Seni onunla yalnız bırakacak değilim. Köprüyü geçerken daha da yaklaştım ve yokuşun başındaki dönemece gelirken hız keseceğime gaza daha çok basıyorum. Çünkü belki bayağı ve gülünç, düşünce ama senin gibi bir kıza kendimi sevdirebilmek için ölümü göze almam gerektiğini biliyorum artık. Ama şu haksızlığa bak. Sen o korkak herifin arabasındasın. Viraja girerken ötlek herif. Bak Ceylan frene bastı. Kırmızıları yandı ve ben sollamak isteyince de kalleşmişti. Yol da vermiyor. Anladın mı? Allah'ım, ben de zavallının tekiyim diyordum ki birden çok şaşırdım. Önce vites küçülttü ve sonra gazlayınca Alfa Romeo evet roketledi ve inanılmaz bir hızla yokuşu tırmanınca küçülen kırmızı ışıkları işte 2 dakikada gözden kayboldular bile. Allah'ım, gaza sonuna kadar basıyordum ama altımda uyuşuk bir araba olduğu için yokuşu çıkan bir hızlı at arabası gibi çukurlarda sarsılarak oflaya puflaya Allah belasını versin. Biraz sonra da inlemeye başladı ve arkasından tekerlekler gene motoru dinlemez oldu. Lanet debriyaj yüzünden ve motor da bari yanmasın diye susturunca kala kaldım orada. Öylece yokuşun ortasında sessiz ben, yapayalnız ve budalaca. Gene bir tek Allah'ın belası cırcırlar var. Birkaç kere motoru çalıştırmayı denedikten sonra onlara yetişebilmek için tek çarenin arabayı yokuşun tepesine ve düzlüğün ötesine kadar itip sonra ta Cennet Hisar'a kadar yokuş aşağı kaydırmak olduğunu anladım. Küfür ede ede etmeye başladığımda yağmur dinmişti. Az sonra kanter içindeydim. Belimin ağrısına katlanarak bir süre daha itmeyi denedim. Yağmur yeniden serpiştirmeye başladığında ağrı dayanılacak gibi değildi. El frenini çektim, arabayı nefretle tekmeledim. Sonra yokuşu çıkan bir arabaya umutla el ettim. Ama kornazını öttüre öttüre durmadan geçip gitti. Uzaklarda bir yerde gök gürleyince yeniden itmeye başladım. Artık belimin ağrısı gözlerimden yaş getiriyordu. İterken acıyı unutmak için nefretle onları düşünüyordum. Sonra o kadar yırtınıp azıcık bir yol alabildiğimi görünce başım döndü. Yol boyunca koşmaya başladım. Yağmur hızlanmıştı. Kestirmeden gitmek için kiraz bahçelerine girdim. Bağlara daldım. Ama çamurda ve o kör karanlıkta koşamıyordum ki. Az sonra dalağımın ve belimin ağrısından 2 büklüm olmuş soluyordum. Ayaklarım çamur içindeydi. Uzaktan göz dağı verir gibi havlayan uğursuz köpeklerin uğultusunun iyice yaklaştığını duyunca geri döndüm. Daha fazla ıslanmamak için arabaya girdim. Oturdum, direksiyona başımı dayadım. Seni seviyorum. Az sonra yokuştan aşağı 3 kişinin konuşa konuşa indiklerini gördüm. Yardım istemek için arabadan sevinçle fırladım. Ama karaltılar yaklaşınca korkuyla hatırladım onları. İri yarı olanın elinde boya tenekesi vardı. Biri bıyıklı, öbürü de ceketliydi. Ne yapıyorsun sen burada gecenin köründe dedi bıyıklısın. Arabam bozuldu. Siz de dayanır mısınız? Bizi beygir mi sandın? Yoksa babanın uşağı mı? Yokuş aşağı kaydır. Bir dakika dedi ceketli. Ben şimdi sizi tanıdım beyefendi. Hatırladınız mı? Bu sabah az daha bizi eziyordunuz. Nasıl? Ha evet siz miydiniz? Kusura bakma kardeş. Ceketli beni değil bir kadını taklit eder gibi konuştu. Kusura bakma şekerim. Bu sabah seni az daha eziyordummuş. Esseydin ne olacaktı peki? Yürüyün çocuklar ıslanacaksınız dedi bıyıklı. Ben burada bununla kalıyorum dedi ceketli. Gitti arabaya oturdu. Haydi çocuklar siz de gelin. Bıyıklıyla elinde boya kutusu taşıyan da kısa bir kararsızlıktan sonra arabanın arkasına geçip oturdular. Ben de direksiyona ceketlinin yanına oturdum. Dışarıda yağmur hızlanmıştı. Rahatsız etmiyoruz değil mi şekerim dedi ceketli. Cevap olarak gülümsedim. Aferin sevdim ben bunu. Şakadan anlıyor harbi çocuk. Adın ne senin bakayım? Söyledim. Çok memnun oldum Metin Bey. Ben Serdar, bu Mustafa, bu gerizekalı ayı ya da çakal diyoruz. Asıl adı Hasan'dır. Gene fena olacaksın bak dedi Hasan. Ne var dedi Serdar, tanışmayalım mı yani? Öyle değil Metin Bey. Elini uzattı. Ben de uzatınca yakalayıp bütün gücüyle sıkmaya başladı. Gözümden yaş gelecek gibi olunca ben de çaresizlikle onun elini sıktım. O zaman elimi bıraktı. Aferin, kuvvetliymişsin. Ama benden kuvvetli değilsin. Nerede okuyorsun sen dedi Mustafa. Amerikan Lisesi'nde. Sosyete Lisesi'nde ha dedi Serdar. Bizim çakal senin sosyetiklerden birine vurulmuş. Gene başlama dedi Hasan. Dur bakalım belki sana yol öğretir. O da onlardan. Öyle değil mi? Niye gülüyorsun? Hiç dedim. Biliyorum niye gülüyorsun dedi Serdar. Zengin kızına aşık olduk diye şu garibanla alay ediyorsun. Öyle değil mi lan? Sen de gülüyordun dedim. Bağırarak. Ben gülerim dedi Serdar. Ben onun arkadaşıyım. Onu aşağı görmem ama sen görürsün. Ne var yani eşi ol eşek. Sen hiç hayatında aşık olmadın mı? Daha da sövdü ve ben bir şey söylemeyince daha da kızdı ve öfkeyle arabanın orasını burasını karıştırdı. Torpido gözünü açtı. Sigorta kağıtlarında yazılanları gülünç şeylermiş gibi kahkahalar atarak bağıra bağıra okudu ve arabanın benim değil ağabeyimin olduğunu öğrenince beni küçümsedi ve sonra birden sordu. O arabalarla, o kızlarla gece yarıları ne yapıyorsunuz siz? Cevap vermedim. Aşağılık rezil bir herif gibi pis pis sırıttım. Namussuz herifler, iyi ediyorsunuz ama. Dün gece yanındaki senin sevgilin miydi? Hayır dedim telaşla, değildi. Yalan söyleme dedi Serdar. Bir an düşündüm. Ablamdı dedim. Babaannem hasta, ilaç arıyorduk. Niye plajın karşısındaki yokuştaki eczaneden almadınız? Kapalıydı orası. Yalan. Her akşam açıktır orası. O eczacının komünist olduğunu biliyor musunuz yoksa? Bilmiyorum. Sosyete kızlarıyla gezmekten başka ne biliyorsun sen? Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun dedi Mustafa. Biliyorum dedim. Ülkücüsünüz. Aferin dedi Mustafa. Bizim derdimiz nedir? Onu da biliyor musun? Milliyetçilik filan. O filan ne demek ulan? Türk değil galiba bu olan dedi Serdar. Sen Türk müsün ulan? Anan baban Türk mü? Türküm. Bu ne oluyor o zaman? Ceylan unuttuğu plağı gösterdi. Serdar heceledi. Best of Elvis. Plak oluyor bu dedim. Ukalalık etme çakarım dedi Serdar. Ne işi var bu ibne plağının bir Türk'ün arabasında? Ben meraklı değilim dedim. Ablamın o plak. Arabada unutmuş. Yani sen diskoteye falan hiç gitmiyor musun dedi Serdar. Çok az gittim. Komünizme karşı mısın sen dedi Mustafa. Karşıyım. Niye karşısın bakayım? Biliyorsun işte. Yo bir şey bilmiyorum ben. Sen söyleyeceksin biz de öğreneceğiz. Çok utangaç bu arkadaş galiba dedi Serdar. Susuyor. Sen korkak mısın dedi Mustafa. Sanmam. Sanmazmış dedi Mustafa. Ukala. Korkak değilsen karşı olduğun komünistlere karşı niye mücadele etmiyorsun hiç? Hiçbir fırsat çıkmadı ki dedim. Tanıdığım ilk ülkücüler sizlersiniz. Nasıl buldun bizleri dedi Serdar. Sevdin mi? Sevdim. Bizdensin. Yarın akşam çıkarken seni de alalım mı? Tabii gelin alın. Sus sahtekar korkak herif. Bizden kurtulur kurtulmaz polise gideceksin değil mi? Sakin ol Serdar dedi Mustafa. Kötü çocuk değil o. Bak şimdi bizden davetiye alacak. Spor ve sergi sarayında gece düzenliyoruz. Gelir misin dedi Serdar. Gelirim dedim. Kaç para? Sana paradan söz eden mi oldu? Peki Serdar. Madem parasıyla almak istiyor. Ödesin çocuk. Yardım olur. Serdar kibarca sordu. Kaç tane istiyorsunuz beyefendi? 500 liralık. Cüzdanımdan aceleyle bir 500 lira çıkarıyordum. Yılan derisi mi o cüzdan dedi Mustafa. Değil. 500 lirayı telaşla Serdar'a uzattım. Serdar parayı almadı. Bakayım şu yılan derisine. Yılan değil dedim. Ver bir bakalım yahu şu cüzdana. Bütün bir ay yaz sıcağında çalışarak biriktirdiğim parayla dolu cüzdanı verdim. Aferin dedi Serdar. Yılan değil ama bu cüzdan sen bizi kandırdın. Ver bakayım ben anlarım dedi Mustafa. Cüzdanı aldı karıştırdı. Bu adres defteri sana lazım mı? Değil. Ne çok tanıdığım varmış. Hepsi de telefonlu. Bu kadar tanıdığı olanın kendini başkalarına tanıtmak için kimlik taşımasına gerek yok artık. Alıyorum kimliğini. 12 bin lira. Baban mı veriyor sana bu kadar parayı? Hayır kendim kazandım dedim.